Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 29.
Hayıstan döndüğümde Bakile hamileydi. Bu kez bir oğlan çocuğu istediği için mutlu görünüyordu. Doğum anı geldiğinde Taiz'deki hastaneye götürüleceğini sanıyordum. Okulda öğrendiklerim dışında bu konuda en ufak bir deneyimim yoktu. Gün birinde Bakile odun yükünü bir kenara koyup inlemeye başlıyor. İki büklüm odasına çıkıp yere uzanıyor. Kasılmalar başladı. O gün hiçbir işe yaramadan sedirinde oturan yaşlı ve kör büyük baba dışında evde yalnızca kadınlar bulunuyor. Abdülkadir'in 60 yaşlarındaki annesi Seyda yere oturmuş gelişimleri izliyor. Vart ve yeğeni havlada bekliyorlar. Yerde yatan Bakira sürekli inliyor. Bana gereksinimleri yok. Zaten olsa da elimden bir şey gelmez. Sonrasını izlerken aynı şeylerin benim de başıma gelebileceği düşüncesiyle dehşete kapılıyorum. Havla soluk alabilsin diye Bakila'nın başını tutuyor. Ward çocuğu yıkamak için çatıya su çıkardı. Gözlerimi kapatacağım diye kendi kendime söz vermiştim ama kafası göründüğünde bakmadan edemiyorum. Çocuğun bedeni fışkıran kanar arasında kayıyor. Ward bir usturayla kordonu kesiyor. Hemen bebeği yıkamak için çatıya çıkarıyorlar. Bitkin bir biçimde yerde yatan Bakila, onların geri gelip sakin ve sessizce yerleri yıkamalarını, sonra da yatağa uzanması için kendisine yardım etmelerini bekliyor. Çocuğu bir kumaş parçasını iple yatağa bağlayarak oluşturdukları bir tür beşiğe yatırıyorlar. Bebek böylece annesiyle aynı yükseklikte asılı kalıyor. Her şey yolunda. Bakila sağlıklı bir oğlan çocuğu doğurdu. Bense korkunç bir şok geçirdim. Ne doktor var ne ilaç. Sorun çıkacak olsa anneyi ya da çocuğu tedavi etmek olanaksız. Bütün o kan, battaniyesiz, yastıksız yere uzanan o kadın, o ustura, canavarlık bu. Abdülkadir hamile kalacak olursam İngiltere'ye gidebileceğimi söyleyerek söz verdi bana. Önce mi sonra mı? Bakila gibi bir hayvan gibi böyle yerde doğurmak zorunda mı kalacağım? O akşam Muhammed'in Taiz'den dönmesi gerekiyordu. Köye girerken bir oğlu olduğunu öğrenmiş. Sevinçten deliye dönmüş. Babalar için Yemen'de oğlanlar kızlardan çok daha değerli. Bence de öyle. En azından satılmıyorlar. Bakila bir hafta yatakta kalıyor. Yemekleri önüne getiriliyor. Vart bebekle ilgileniyor. Ek işler de bana kalıyor. Su, mutfak, şapatis, yanan eller, bel ağrısı. Görünürde saygın bir Arap kadını olmama birkaç adım kaldı ama ben hala kaçış çareleri araştırıyorum. Bu doğum gerçeğini kabullenmem çok zor. Yemenli bir kadın doğum yaptığında bir sürü ziyaretçisi oluyor. Armağan ve para veriyorlar kendisine. Oğlan doğurduysa kutlamalar daha da büyük oluyor ve 7. gün sünnet yapılıyor. Muhammed tören için bir koyun kestirdi. Sünneti köyden gelen ve bu iş için yüklü paralar alan bir uzman gerçekleştirdi. Tıp eğitimi filan görmemiş, yalnızca babadan kalma bir mesleği uyguluyor o kadar. Adam bebeğin derisini baş ve işaret parmakları arasında çekiştirerek bir pamuk parçasıyla sıkıca bağlıyor. Sonra bir usturayla deriyi kesip iyice temizlenene dek penisin çevresini kazıyor. Bebek haykırıyor, kan akıyor, korkunç. Ardından yaraya tentür diyot gibi kırmızı bir sıvı sürüp bebeği sakinleştirmesi için annesine veriyor. İki hafta boyunca sürtünme olmasın ve yara kanamasın diye bacakları arasında sargı bezi konuluyor. Küçük Ahmet yine şanslı sayılır. Başka bölgelerde sünnetin çok daha sonra ergenlik çağında yapıldığını ve bunun barbar bir tören olduğunu duydu. Müdahaleyi yapan kişi deriyi seyreden kalabalığa fırlatıyormuş. Delikanlıysa yumruğunu şakağına dayayıp bağırmadan, ağlamadan, kıpırdamadan durmak zorunda kalıyormuş. Erkekliğe geçiş. Ahmet, Bakela'nın kucağında uzun süre ağladı. Olup bitenleri Nadida'ya aktardığında o, çok daha dehşet verici bir başka olay anlattı bana. Kayınvalidesi Salam'a küçük bir kız doğmuş ve Nadida sünnetine tanık olmuş. Bir kadın küçük kızı çırılçıplak soyup, küçük dudakları oluşturan deri parçalarını çekiştirerek iğneyle birbirine birleştirilmiş. Dikiş bittikten sonra kalan deriyi usturayla kesmiş. Kadının klitorisi de kesip kesmediğini bilemiyordu Nadida. Kentte örneğin Hayst'ta kadınlar kendi aralarında bu konuyu görüştükleri için sünnet geleneğinden yavaş yavaş vazgeçiliyor. Sünnetin sağlık gereği yapıldığını kanıtlamak için köylülerin küçük kızlara anlattıkları saçmalıklara inanmıyorlar artık. Sözde dili kesilmezse yaşlandıkça dudaklar öyle uzarmış ki üzerine basılabilirmiş. Bu aptallıklara nasıl inanabiliyorlar? Köyde bu inanç yine de yaygın. Kadınlar Nadita'nın sünnet olmadığını öğrenince kendisiyle alay etmişler. Hala dalga geçiyorlarmış. Hatta kızın biri rahatsız olmadan nasıl yürüyebildiğini sorma edepsizliğini gösterebilmiş. Benim için durum değişik. Abdülkadir'in evi köyden uzak olduğundan bu kadınlar dünyasının boğucu havasını sürekli solumuyorum. Hayız'dan döneli 3 ay oldu. Abdülkadir'in yokluğuna karşın hala bize yardımcı olacak birini bulmam umudum yok. Artık alışveriş için köye tek başıma inebiliyorum. Orada biraz İngilizce bilen bir bilgeyle tanıştım. Bilge bir anlaşmazlık, örneğin boşanma söz konusu olduğunda başvurulan kişi. Burada kadınlar ancak çocuklarını kocaya bırakıp aile yanına dönme koşuluyla boşanabiliyorlar. Çocuklar yüzünden pek az kadın buna razı oluyor ve bazen yıllar boyu canavar bir kocaya katlanmak zorunda kalıyorlar. Bilge iyi bir aileden geliyor ve genelde diğerlerinden daha zengin. Tavsiyelerine karşılık kendisine para ödüyorlar. Hoşkeyif köyünün bilgesi oldukça yakışıklı, saygın bir adam. Onu dinlerken köylü kadınların sırlarının çoğuna vakıf olduğunu anladım. Bu sırlar uzun süre saklı kalmayıp kısa zamanda dedikodu konusu oluveriyor. Sorunumu kendisine açacak olsam Abdülkadir'in hemen Arap telefonu hızıyla haberi olurdu. Ben de susmayı yeğledim. Ondan yardım istemek neye yarar ki? Boşanmak için kocanın karısını aldatması, herkesin bunu bilmesi, ailenin toplanması, bir karara varması için bilgiye para ödemesi gerekiyor. Ne yazık ki Abdullah beni aldatmıyor. Bu adama verilecek parayı bulmam da olanaksız. İçimi döktüğüm tek kişi Abdülkadir'in yeğeni Havla. Bizimkine en yakın evde oturuyor. Her şeyi, mutsuz olduğumu, bu tecavüz evliliğine katlanamadığımı söyleyebiliyorum ona. Bana acıyor ama yardım etmek elinden gelmiyor. Diğer kadınların hakkında ne düşündüklerini de ondan öğreniyorum. Zayıflığıyla dalga geçtikleri Abdullah'ın işi nasıl becerdiğini merak ediyorlarmış. Bazıları doğrudan doğruya onunla nasıl başa çıkıyorsun diye sordular bana. Ardından gülüşüp dalga geçtiler. Bir zevkten mahrum kalıyormuşum gibi, varlığın temel nedeni yatağında bir erkeğe sahip olmakmış gibi. Birbirimizi anlayabilmemiz olanaksız. Bence bu insanlar hasta. Cinsel zevk nedir bilmiyorum. Zaten onların da bu konuda bilgi sahibi olduklarını sanmıyorum. Doğdukları anda cinsel organlarının bir bölümünü yitirdikten sonra zevk duymaları olanaklı mı? Ben duymuyorum. Yakında 17 yaşımı dolduracağım. Tek erkek arkadaşım Birmingham'da özgür. Aşk hakkında tek bildiğim şey onun öpücükleri. Beni bekliyor mu? Tekrar görüşürsek bunu ona nasıl söyleyebilirim? Anlar mı acaba? Kocasının yokluğunda komuta vardı elinde. Abdülkadir döndüğünde dayağı yemek korkusuyla benden istediklerini yerine getirmek zorundayım. Üzerimdeki gücünü kötüye kullanmaya bayılıyor. En küçük bir hatamda beni günlerce gıdasız bırakıyor. Önceki günlerden kalan artıkları küpeğin önüne atar gibi fırlatıyor bana. Zaman zaman 2-3 günlüğüne çay ve sigarayla yetinmek zorunda kalıyorum. Bakire'ye yakındığında hep aynı yanıtı alıyorum. Sorumlu olan Vard. Ona bir şey söyleyemem. Kayınvalideme saygı borçluyum. Sen de öylesin. Bakire'ye bana davrandığı kadar kötü davranmıyor. Töreler kayınvalideye saygı gösterilmesini gerektiriyor. Ancak Vard sıradan bir kayınvalide değil. Kendi annesi bile onun hain olduğunu söylüyor. Köydeki kadınlar bana ne kadar kötü davrandığını görüyorlar. Nefretinin gerçek nedeni nedir bilmiyorum. Belki de benim nefretimin karşılığıdır. Belki de oğluna yurt dışından karı alınması onu incitmiştir. Beyaz fahiş ediyor benim için. Bazen açlıktan başım dönüyor. Kendi kendime bir şeyler hazırlayamıyorum çünkü malzemeleri odasında kilitliyor. Tavuklarımız var ve taze yumurta lüksüne sahibiz. Ancak bunları Bakira'nın çocuklarına veriyor ve benden sakınıyor. Nadita da tavuklara baktığı için zaman zaman bana yumurta getiriyor. Bir seferinde o kadar acıkmıştım ki komşulardan biri acıyıp bana yiyecek verdi. Ancak her zaman bu tür yardım görmüyorum. Birmingham'daki fish and chips yani kızarmış balık ve patates geliyor aklıma. Bazen gözlerimi kapatsam kokusunu duyacakmış gibi oluyorum. Bir de dilin üzerinde ekşimsi bir tat bırakan en sevdiğim zencefilli pastaları görüyorum. Bugün ateş yakmak için odun toplamaya giderken yolda başım dönüyor. Güneş rengarenk daireler oluşturuyor gözümde. Bu sabah bir parça artık şapatisin yanında soğuk bir çay içtim yalnızca. Bir yılan var karşımda. Bana doğru ıslık çalarak tırmanıyor. Küçük başı yüzüme çevrili, dimdik yükseliyor. Bir sopa yakalamak için elimi kıpırdatıyor ve korkunç bir öfkeye kapılarak vuruyor, vuruyorum. Beni sokabilirdi, aptalca ölebilirdi. Bu yılanı öldürmek bir tür kurtuluş büyüsü oluyor. Abdülkadir'i öldürüyor, Vard'ı öldürüyor, tükenene kadar öldürüyor, öldürüyorum. Kafası paramparça oldu. Boynundan tutuyorum ve birden aklıma bir fikir geliyor. Yılanın etinin yenebildiğini duymuştum. Bir metre uzunluğunda bir et hareketsiz duruyor önümde. İncecik bir beden. Zehirli mi değil mi? Yemen'deki bütün yılanların zehirli olduğu söyleniyor. Çenesi açık ölmüş. Ateş yakacağım. Derisini yüzmek için bir bıçak gerekli bana. Evden fazla uzak olmadığım için mutfağa dalıp koyun kesme bıçağıyla geri dönerek başını koparıyorum. Biraz öteye attıktan kısa bir süre sonra akbabalar üşüşüyor. Hayvan cesedi görür görmez gökyüzünde beliriyorlar. İçlerinden birisi dalıp kafayı kaptığı gibi biraz uzağa konuyor. Bir parça kesip kavunu kabuğundan ayırırcasına uzunluğuna sıyırıyorum. Etin derisinden hiç hoşlanmam. Soyulduktan sonra yılan derisi tavuk etine benzeyen pembemsi bir renge dönüşüyor. Ateş kıvamında haşlarken balık kızarttığımız gibi kızartacağım bunu. Doğrudan ateş üzerinde. Etin kızarmış bir renk alması için en az yarım saat bekliyorum. Ve parçayı aç gözlülükle yutuyorum. Tadı güzel, tavuğunkinden bile daha iyi. Akbabalar kalanı paylaşıyorlar. Vahşi hayvanlar arasında vahşi bir hayvanım. Karnım doyduktan sonra bunu neden yaptığımı düşünüyorum. Refleks, açlık, korku. İngiltere'de birisi bana bir yılan gösterse tabana kuvvet kaçardı. Çoğu kız çocuğu gibi yılanın düşüncesi bile tüylerimi ürpertirdi. Bense onu yedim, yediğim için de hoşnutum. Bir süre sonra ne yediğimi öğrenen Nadida şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Çok aptalca, niye yaptın bunu? Sana yiyecek bir şeyler verirdim ben. Nadida hayvan öldürmekten korkmaz. Oldukça hassas görünse de bir tavuğun boynunu benden çok daha kolay kopartabilir. Aslında açlık değildi nedeni. Ondan çok şiddet gereksinimiydi. Tıpkı kertenkeleleri ayağımın altında ezerken hissettiğim gibi. Öldürme gereksinimi. Abdülkağa da karısı Vart'ın bana nasıl davrandığını öğrenmiş. Kimden bilmiyorum. Muhammed'den olabilir. Suudi Arabistan'dan mektup yazmış. Aç kaldığını ve yiyecek aramak için başka evlere gittiğini söylediler bana. Açıklamanı istiyorum. Şöyle yanıtladım. Duyduklarım doğru. Param yok. Vard'ın eline bakıyorum. O da bana karşı çok hain. Bir süre sonra gelen mektup bu kez Vard'ın adına. Okuma bilmediği için köyden bir kadın geliyor eve. Kulak verip mesajın özünü yakalıyorum. Yiyecekleri benden sakınmamasını emretmiş. Vard öfkeye kapılıyor. Ancak kocasına itaat etmekten başka çaresi de yok. Kadınlarla konuştuğumu, insanların kendisini yargıladığını biliyor artık. Sonuçta benden iyice nefret eder oldu. Bundan böyle köyde yaşayacaksın. Tıpkı öteki kadınlar gibi. Ne sanıyorsun? Günün birinde o güzel ve zengin İngiltere'ne döneceğini mi? Lanet olsun sana. Hakaretlerini duymazdan gelip fener ışığında ona bakarak ateşi üflemek, şapatis kızartmak, tavukları kovalamak ve inekleri sağmak harika bir duygu. Kötü bir insan oluyorum. Abdullah hasta. Gitgide zayıflıyor ve rengi iyice soldu. Sıkıcı bir düşünce yapışıyor yakama. Onunla ilişkim dolayısıyla mikrop kapmış olabilir miyim? Derdi nedir bilmiyorum ama durumu ciddi olmalı. Çünkü Muhammed sürekli onu taizli bir doktora götürüyor. Hastalığına kimse tanı koyamıyor anlaşılan. Vart onun hep hasta, hep zayıf ve iştahsız olduğunu ama büyüdükçe de durumunun ciddileştiğini söylüyor. Zayıf da olsa iyi kötü büyüyor. Nedida'nın kocası Samir ise adıma benzemeye başladı. Abdullah eriyor. Verdikleri ilaçlar hiçbir işe yaramıyor ve günün birinde Muhammed, doktorun teşhis koyulabilmesi için onun yurt dışına gönderilmesini gerekli gördüğünü bildiriyor.
Ayrım sonu.